Ayrım 40, 2. Adam, 1950-1964, 3. cilt, Şevke Süreyya Aydemir, sayfa 527. Parlamentoya dönüş ve yerleşme sarsıntıları. 27 Mayıs'ın getirdiği ihtilal idaresi, yeni bir anayasaya geçiş ve yeni bir parlamento sistemine dönüşte sona erdi. İhtilal aşaması böylece kapanıyordu. 22 Şubat ve 21 Mayıs darbe teşebbüsleri ise büyük yer sarsıntılarından sonra duyulan yerleşme depreşimleri gibidir. Koalisyonlar ve yeni ihtilaller dolayısıyla İnönü'nün bu safhada çok parti demokrasiyi kurtarmak yolunda yorucu mücadeleleri olmuştur. Ve demokratik sistem iki ihtilal çıkışına karşı ancak onun müdahalesiyle kurtarılabilmiştir. 15. Genel seçimler. İhtilal rejiminin sonu gelmişti. Artık parlamentoya dönülecekti. Yeni anayasa yapılmıştı. Referanduma sunulmuştu. Halk oylamasında çoğunlukla onaylanmıştı. Yeni partiler kurulmuştu. Çok partili rejimin gerektirdiği partiler yelpazesi fazlasıyla teşekkül etmişti. Bundan başka yeni seçim neticelerinin getirebileceği tehlikelere karşı da bazı tedbirler almıştı. Mesela bir AP çoğunluğu iktidara geldiği takdirde ihtilalin meşruluğuna ve yasada da kararlarına karşı gelinmeyeceğini sağlayacak bir milli anlaşma belgesi parti liderlerine imzalattırılmıştı. Yasada da kararları ise açıklanmış, infazları olmuş ve bunlar memlekete göze çarpan bir tepki yaratmamıştı. O halde artık seçimlere gidilebilirdi. Zaten bu seçimler ihtilalin daha ilk sabahında vaat edilmiştir. Arada olayların zaruri kıldığı gecikmelere rağmen nihayet seçim günü bile belirtilmişti. Hülasa parlamentoya dönüşün bütün şartları tam görünüyordu. Nihayet seçim günü geldi. Genel seçimler 15 Ekim 1961'de yapıldı. Seçimler dürüst geçti. Herhangi esaslı bir olay göze çarpmadı. Fakat seçimlerin neticesi bazı çevreler için biraz şaşırtıcı oldu. Çünkü seçimlerde hiçbir parti mutlak çoğunluk sağlayamamıştı. Halbuki evvela CHP çevreleri, hatta bazı ihtilal idarecileri neticeden ümitliydiler. Ordu kademelerinde de böyle bir netice bekleniyordu. Gerçi İnönü daha önceki bahiste işaret ettiğimiz gibi bir kısım milli birlik üyelerinin isteği üzerine katıldığı dar bir danışma toplantısında Halk Partisi seçimleri kazanabilir de kazanamaz da şeklinde konuşmuştu. Neticeler onun son ihtimalini doğrulamıştı ama öyle sanıyorum ki bu netice İnönü için de beklenmiyordu. Hele bazı CHP'liler büyük hayal kırıklığı içindeydiler. Bunlar halk ruhiyatını anlamamaktı. Nitekim Profesör Muammer Aksoy Antalya'daki seçim mitinginde kürsüden halka "Sevgili Antalyalılar, şimdi size 15 gün sonrasının başbakanı İsmail Rüştü Aksal hitap edecek" diye konuşmuştu ama beklenen olmamıştı. Akis dergisi de neticeden çok emindi. Hatta netice için tahmin rakamları veriyor. Cumhur Reisliği ve Başbakanlık üstünde fikirler ortaya atıyordu. Seçim neticelerini burada vermeden önce bir noktayı işaret edelim. Seçimlerden önce yalnız bir anayasa çıkarılmakla kalınmamış, arada bir nispi temsil esasına dayanan seçim kanunu hazırlanmıştı. Buna göre Millet Meclisi seçimleri artık bu kanuna göre yürüyecekti. Bu suretle vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok oya karşılık az mebusluk veren mutlak çoğunluk sistemi ortadan kalkıyordu. Sonuçların daha adaletli saptanması imkanı hasıl oluyordu. Bundan başka bu sefer nispi temsil usulüne bağlı olmadan bir de senato seçimleri yapılacaktı. Çünkü artık bir de senato vardı. Şimdi neticeleri görelim. 1961 seçimlerine girilirken Türkiye'nin nüfusu 28.771.000 olarak hesaplanmıştı. Seçmen sayısı 12.295.395 olacak. Seçime katılanlar 10.522.716 oldu. Yani seçmenlerin %81.4'ü seçime katıldı. Bu iyi bir nispetti. Muteber oylarında 10.138.035 yani %96.3 oluşu gene tatmin ediciydi. Seçime 4 siyasi parti katıldı ve şu oyları aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi 3.724.752, %36.7. Adalet Partisi 3.527.435, %34.8. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1.415.390, %14.0. Yeni Türkiye Partisi 1.391.934, %13.7. Bağımsızlar 81.732, %0.8. Bu hesaba göre partiler şu milletvekillerini çıkarıyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 173, Senato 36. Adalet Partisi Meclis 158, Senato 71. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Meclis 54, Senato 16. Yeni Türkiye Partisi Meclis 65, Senato 13. Sonuçlar bunlardı ve bu sonuçlar hiç şüphe yok ki bazı çevrelerde burukluk ve bazı çevrelerde ümit yarattı. Evvela şu aşikardı ki demek DP oyları mahfuz ve DP safları ayaktaydı. Demek ihtilal hiçbir şeyi değiştirmemişti. Burukluk özellikle CHP saflarında ve ordudaydı. Hele Silahlı Kuvvetler Birliği neticeleri başka türlü bekliyordu. Onlara göre CHP iktidara gelecek fakat idare gene de bir nevi kontrol veya işbirliği içinde bulunacaktı. Sonra şimdi bir mesele daha ortaya çıkıyordu. Reisi Cumhur kim olacaktı? Askeri otoritenin ne de olsa bir timsali veya hatırası olarak devam etmesi gereken Cemal Gürsel ne olacaktı? Gerçi ortada bir anlaşma vardı ama kulaklarda bazı sözler dolaşıyordu. AP bir reisi Cumhur adayı hazırlamıştı. CHP de katılır, hatta o katılmayıp diğerleri desteklerse bu aday elbette ki devlet başkanlığına seçilebilirdi. Bu ise ordu çevrelerine ve hele Silahlı Kuvvetler Birliği idarecilerine çok aykırı görünüyordu. Onlara göre böyle bir şey olamazdı. Eğer böyle bir şey olursa bunu önlemeliydi. Açıkça ve gerekirse zor kullanarak önlemeliydi. Reisi Cumhur Cemal Gürsel'den başkası olamazdı. İyi ama Gürsel meclise artık kime dayanıyordu ki? İşte bütün kaygılar burada toplanıyordu. Hülasa vaziyet gene gergindi ve birçok albaylarla generaller gene tabancalarını bellerine takmışlardı. Yoksa ihtilalin ve yeni anayasanın çocuğu olan iki meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi daha doğmadan mı ölecekti? Bir dikta ve ilk koalisyon. Günler hakikaten kritik, gergin ve birçok ihtimallere gebe geçiyordu. Tabii arada birçok temaslar da oldu. CHP'nin Cumhur Reisliği için Gürsel'e bir itirazı ve kendisine bir adayı yoktu. Ama AP adayını bulmuştu. Profesör Ali Fuat Başgil. Başgil, İstanbul'da üst kademe tahsilini vaktiyle meşrutiyet devrinde Darül Hilafetül Aliye Medresetül Kuzat'ta yapmıştı. Yani dini hukuk tahsil etmişti ama sonra Paris'e giderek Sorbonne'da hukuk tahsili yapmış ve İstanbul Üniversitesi'nde hoca olmuştu. 27 Mayıs öncesinde Menderes ve Celal Bayar üniversiteden biriyle istişareye lüzum gördükleri zaman son günlerde Ali Fuat Başgil'i düşünmüş davet etmişlerdi. Şu halde Başgil'i Menderes'e bağlayan bir hatıra da vardı. Ali Fuat ihtilalden sonra İsviçre'ye çekilmiş ve orada ihtilal hatta daha önceki inkılaplara gölge düşüren bir eser de yazmıştı. Askerler ve tabii senatörlerle Silahlı Kuvvetler Birliği mensupları işte bu adaya karşı açıkça cephe almışlardı. Ali Fuat Başgil hatta değil Cumhur Reisi adaylığından meclisten ve üyelikten de çekilip gitmeli deniyordu. Buna muvaffak olundu da. Başta Sıtkı Ulay, Fahri Üzdülük olarak ihtilalin icrasını ve hatırasını temsil eden insanlar Ali Fuat Başgil'e işi açıkça dikte ettiler ve bununla da kalmayarak Ali Fuat Başgil'i Ankara'dan İstanbul'a aktardılar. Eğer direnirse iyi olmayacağı kendisine olduğu gibi bildirildi. Şimdi iş meclis intihaplarında Gürsel'i kurtarmaya gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Ekim 1961'de açıldı. En yaşlı üye olarak İnönü'nün geçici reisliği yapması lazımdı. Meclisi açtı ama geçici reislikte devam etmedi. İtizar etti. Bunun üzerine Yakup Kadri Karaosmanoğlu geçici reisliğe geldi. Karaosmanoğlu 6 gün kadar süren bu reisliği sırasındaki havayı ve olayları siyasi hatıralarında hoş bir üslupla anlatır. Yakup Kadri 2. devre millet meclisinden beri zaman zaman parlamentodadır. Atatürk'ün ve İnönü'nün yakın dostlarından biridir ama bir parlamento tartışmacısı ve kürsü adamı değildir. Onun için farkına varmadan omuzlarına düşen bu geçici reisliğin hiç beklemediği üzüntüleri arasında sıkıntılıdır. Her taraftan bir takım rüzgarlar eser. Herkes bir tarafa çekiştirir. En telaşlı olanlar öz dilek ve arkadaşlarıdır. Meclisin dinleyiciler balkonuyla koridorlar, kapılar, köşeler ise tabancaları bellerinden dışarıya vuran kurmaylar, subaylarla tutulmuştur. Hülasa ya Gürsel ya hiç. Ve netice tabii olacağına varır. Orgeneral ve eski Milli Birlik Başkanı Cemal Gürsel, Millet Meclisi ve Senato'nun müşterek toplantısında atılan 607 oydan 403'ü ile Türkiye Cumhuriyeti Reisi olarak seçilmiştir. Meclis Başkanlığına CHP'den Fuat Sirmen, Senato Başkanlığına Suat Hayri Ürgüp'le seçilirler. İş kabineye kalmıştır. Ama hiçbir parti kabineyi kendi başına kuracak durumda değildir. O zaman ister istemez CHP ve AP bir koalisyon anlaşmasına varırlar ve 19 Kasım 1961'de İnönü Başkanlığında birinci koalisyon kabinesi kurulur. Demek ki başvekillikten ayrıldıktan 24 yıl sonra İsmet Paşa gene başvekildir. Ama şimdi onun arkasında onu destekleyen bir Atatürk ve tek partili meclisin mutlak itaati yoktur. Bir takım perdeler gerisinde ne olduğu, ne istediği, ne yapacağı veya neler yapamayacağı belli olmayan asık yüzlü bir kuvvet vardır. Silahlı Kuvvetler Birliği. İnönü artık mecliste veya siyasi davalarla hesaplaşmaktan ziyade ve kim bilir hangi şartlar altında bu silahlı teşkilatla karşılaşacaktır. Nitekim öyle de olur. Gerçi seçimler yapılmıştır ama henüz meclis açılmadan ve İnönü henüz kabinesini kurmadan Silahlı Kuvvetler Birliği bu kuruluşu önlemek ve meclisi de toplanmadan dağıtmak için kararlar almış, protokol yapmıştır. Hatta darbenin tarihi bile belirtilmiştir. Yeni ihtilal 25 Ekim 1961 gününü geçmeyecektir. Perde arkasındaki iktidar, Silahlı Kuvvetler Birliği. Silahlı Kuvvetler Birliği nedir? Ne vakit kurulmuştur? Başkanı kimdir ve ne yapmak ister? Niçin kurulmuştur? İşte bu soruları tam, doğru ve çelişmesiz cevaplandırmak galiba pek mümkün olmayacaktır. Ortada tek belge, o zaman Genelkurmay Başkanı olan Cevdet Sunay'ın 23 Haziran'da Ordu Silahlı Kuvvetler Birliği'nin başkanı sıfatıyla yayınladığı bir tebliğdir. Bu konuda yazılan veya dinlenilen anılar birbirleriyle çelişir. Her emekli albay kendine göre beyanlarda bulunur. Yahut da bu çelişmeli nakillerin belki hepsi de birer açıdan doğrudur. Ama mutlak surette doğru olan ve artık herkesçe bilinen gerçek şudur ki 27 Mayıs ihtilalinden sonra olayların akışı içinde Silahlı Kuvvetler Birliği adını alan bir ordu cuntası belirmiştir. Ve bir aralık bu cunta veya cuntalar başta kuvvet komutanları da dahil olduğu halde her gün içtimalar yaparak, zabıtlar tutarak hatta protokoller imzalayarak hükümet, meclis, devletin şekli aleyhine kararlar almışlardır. Darbe günleri tespit etmişler, darbe kararları vermişlerdir. Ama niçin? İşte bütün bu hareketlerde asıl bilinmeyen, asıl meçhul kalan, asıl açıklanamayan nokta budur. Yani can noktası. Bir ordu hareketi veya ordu namlı hareket olan 27 Mayıs ihtilali ve sonrasının büyük zaaflarından ve şanssızlıklarından biri de işte bu ordu içi parçalanma olmuştur. İlk parçalanma bilindiği gibi ihtilalden ancak 2 ay sonra 3 Ağustos 1960'tadır. Ertesi günü 235 general ve 5000 kadar subayın haklarında sebep ve değer ölçüleri hala açıklanamayan şekilde ordudan tasfiyeleriyle meydan aldı. Milli Birlik Komitesi dışındakiler bu harekete daha sonra Emin Su Katliamı gibi isimler taktılar. M. Emin Aytekin, İhtilal Çıkmazı, sayfa 70. Sonra aynı yıl içinde ve ihtilalden 6 ay sonra bizzat Milli Birlik Komitesi de parçalandı ve geçici anayasaya uymadığı halde Milli Birlik Komitesi'nin 14 üyesi tasfiye edildi. Yeni bir anayasaya gidilmeden de aynı komitenin geride kalan üyelerinden yeni bir Milli Birlik Komitesi kuruldu. Yayınlanan hatıralara ve yapılan araştırmalara bakılırsa daha Emin Su hareketiyle orduda Milli Birlik Komitesi'ne karşı tepkiler artmıştır. Bazı yazarlar yahut işlerin içinde olan bazı ordu mensupları Milli Birlik Komitesi dışında fakat ordu içinde bir Silahlı Kuvvetler Birliği doğuşunu bu tasfiye hareketine kadar götürürler. Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'in 6 Haziran 1961'de başka bir vazifeye tayinine karşı da konulmuş, böylece ilk mücadelede verilerek Tansel yerinde kalmıştır. Bu da Silahlı Kuvvetlerin ilk müdahale tecrübesi olmuştur. O zaman Silahlı Kuvvetler cephesinde lider durumunda olan İrfan Tansel'i başka vazifeye nakilden kurtarmak için Silahlı Kuvvetler Birliği tarafından hazırlanan 6 Haziran'da Talat Aydemir'in de katıldığı üyeler tarafından Genelkurmay Başkanı'na verilen ultimatom niteliğindeki yazı 6 maddelikti. Bu maddelerin yerine getirilmesi devlet başkanından isteniyordu. 1. Kor General İrfan Tansel eski vazifesi olan Hava Kuvvetleri Kumandanlığı'na iade edilecektir. 2. Milli Müdafaa Vekili Muzaffer Alankuş, Kara Kuvvetleri Kumandanı Celal Alkoç, 2. Ordu Kumandanı Şefik İlter, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Zeki Özak emekliye sevk edileceklerdir. 3. Hava Kuvvetleri'nde bizim harekatımıza karşı duranlar Hava Kuvvetleri Kumandanı'nın İrfan Tansel'in tanzim edecekleri listeye göre emekliye sevk edileceklerdir. 4. Kor General Cemal Madanoğlu, Örfi İdare Kumandanlığı'ndan Muhafız Alayı Kumandanı Osman Köksal, Muhafız Alayı Kumandanlığı'ndan alınacak, Milli Birlik Komitesi'ndeki vazifelerine döneceklerdir. 5. Orduda yapılacak tayin, terfi, tasfiyelere Milli Birlik Komitesi karışmayacaktır. 6. Milli Birlik Komitesi üyelerinden hiçbirisi bundan sonra Milli Birlik Komitesi'nden tasfiye edilmeyecek ve istifaya zorlanmayacaktır. Müdahale tamdı ve bu ultimatom kayıtsız şartsız uygulatıldı. Talat Aydemir 21 Mayıs'tan sonraki mahkemesinde bunları etrafıyla sayar. Artık ne devlet başkanında, ne Milli Birlik Komitesi'nde, ne de ordu idaresinde Silahlı Kuvvetler Birliği'nin muvafakat veya tasvibi dışında bir karar ve teşebbüs gücü kalmamıştı. Orduda parçalanma, komitenin otoritesini kaybedişi, hülasa ilk mukavemet nüvesi böyle açığa varır. 27 Mayıs ihtilali sırasında yurt dışında olan fakat yurda dönünce Milli Birlik Komitesi çevresinin nüfuzlu adamı olduğunu, hatta Emin Su hareketinde teşebbüs sahibi bulunduğunu yazan emekli albay Dündar Seyhan bölgedeki adam. Çankaya'da 9 Temmuz 1960'ta kurdukları bir nüveden de bahseder. Ona göre 9 Temmuz'da kendileri yan teşkilat diyebileceğimiz 9 kişilik bir komite kurmuşlar ve Milli Birlik Komitesi'ne veya ihtilali muzaheret perdesi altında aktif bir müstakil merkez yaratmak istemişlerdir. Öyle ki bunun ve kitabında saydığı en önemli istihbarat ve benzeri teşkilatı kendi kontrollerine aldıktan başka kendi tabiriyle kilit noktalarına milli birlik dışında kalmış arkadaşlarını getirmişlerdir. Harp Okulu kumandanına getirilen Talat Aydemir, isimleri sonra Silahlı Kuvvetler Birliği adına 22 Şubat ve 21 Mayıs 1962 hareketlerini karışacak olan kurmaylar bunlar arasındadır. Gerçi yine Dündar Seyhan'a göre bu 9 kişi komite olarak bir daha toplanamamış ve Milli Birlik Komitesi buna cephe almıştır ama bu kilit noktalarını tayinler öylece sürüp gitmiştir. Nitekim Talat Aydemir Harp Okulu'nun başında olarak 22 Şubat macerasına atılacaktır. Hülasa Dündar Seyhan'a göre de Türk Silahlı Kuvvetler Birliği 13 Kasım'dan sonra kurulmuş 6 Haziran 1961'den itibaren de iktidar kontrol altına alınmıştır. Faruk Güventürk'e göre diğer bir teşkilat 13 Kasım'dan sonra kendi odasında ve tabancaya el bastırılarak bazı arkadaşlarıyla beraber kurulmuştur. Hülasa ve bu gidişata bakılarak o günlerden sonra birçok bölünmeler, hizipleşmeler, parçalanmalar ordu içinde yürümüş gitmiştir. Öyle ki daha 1960 sonunda ordunun içi ne idiği, ne istedikleri, kimler oldukları belirsiz bir sıra hizipler, nüveciklerle, teşkilatçıklarla dolmuş taşmıştır. Daha doğrusu ve harcı alem tabiriyle aktif ve kendinde bazı kabiliyetler sezen her subay bir ayrı cunta olmuş, yani ordu fiilen parçalanmıştır. İşte bu hava ve şartlar içindedir ki gidişata hakim olmak ve işlere bir düzen vermek gerekmiş ve kendilerinden bahsedilen Albaylar Cuntası ve bunun İstanbul'daki paraleli sivrilerek Silahlı Kuvvetler Birliği artık belirli bir ordu içi teşekkül haline gelmiştir. Ondan sonra bu teşekkül olayların akışına müdahalelerde bulunmaya çalışmıştır. Bu Albaylar Cuntası'nın Ankara'dakinin başında anlaşıldığına göre Albay Talat Aydemir bulunuyordu. Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam isimli eserinde Silahlı Kuvvetler Birliği'nin doğuşu hakkında Faruk Güventürk, Turan Aydemir ve Talat Aydemir'in mektup ve beyanlarından metinler vererek bazı açıklamalarda bulunur. İstanbul'da Faruk Güventürk, Emin Aytekin en hareketli üye olarak görünür. Kısacası artık bir Milli Birlik Komitesi, bir de Silahlı Kuvvetler Birliği vardır. Ama cuntacılarla işbirliği yapan bazı Milli Birlik üyeleri de görülür. Yani 2. Milli Birlik Komitesi de kendi içinde birlik değildir. 21 Ekim Protokolü. Şimdi bu Silahlı Kuvvetler Birliği'nin de bir yemini vardı. Yanlış okudum. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bir de yemini vardı. Dindar Seyhan kitabında bu yeminin suretini verir ve kendisinin de 25 Ağustos günü Jandarma Okulu Şeref Salonu'nda yapılacak genel kurul toplantısına girmeden önce Halim Menteş ve Necati Ünsalan'ın önünde tabancaya el basarak bu yemini ettiğini anlatır. Yemin sureti şudur: Türk milletinin bekasını, 27 Mayıs inkılap ruhunun devamını, demokratik bir rejimin kurulmasının temin ile Milli Birlik Komitesi'nin siyasetten uzak kalmasının temini hususunda kendimi şimdiden Türk milletine feda edeceğimi namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bu andı içen bir üye veya teşekkülün daha sonra nasıl olup da 21 Ekim protokollerine meclis açıldıktan sonra yeniden ihtilal toplantılarına, hatta 22 Şubat, 21 Mayıs 1962 olaylarına vardığını düşünmek ve izah edebilmek hakikaten zordur. Gerçi demokrasiyi her yönünden alabildiğini çekiştirmek kabildir. Ama ne çare ki o zaman bu genç subayların aleyhine komplo kurdukları nizam, çok partili parlamento idaresi, millet meclisi rejimi ve nihayet klasik manada demokratik hükümet nizamı, hatta koalisyon sistemi, yani demokrasinin kendisiydi. Kaldı ki daha önce Silahlı Kuvvetler Birliği tarafından kabul edilip Cevdet Sunay'ın imzası ile 23 Haziran'da bütün orduya tamim edilen birliğin prensiplerinde de hep demokratik seçimler nazara alınmıştı. Demokratik seçimler belki her derde deva değildi ama ne de olsa artık yıpranmıştı. Seçimlerden sonra meclis açılmadan Büyük Millet Meclisi'nin önlenmesini, ordunun iktidara el koyması teşebbüsüne geçebiliriz. Bu direniş Ankara Albaylar Cuntası'nda Talat Aydemir'in beyanlarıyla açığa vurulduğu gibi İstanbul'da da başta Cemal Türol olmak üzere 10 general ve amiralle 28 albayın imzaladıkları bir protokolle karar altına alınır. Bunların başında veya içinde Cemal Türol da vardır. Bu protokole 21 Ekim protokolü denilir. Gaye 25 Ekim'den geç kalmamak üzere hükümeti tasfiye etmek, meclisin kuruluşunu ve açılışını önlemek ve bazı sivillerin de davet edileceği bir askeri hükümete gidilerek bu hükümetin üstünde Silahlı Kuvvetler Birliği'nin mutlak kontrolünü yürütmektir. Hatta bir kabine listesi bile hazırlanır. Bu hazırlığa göre başvekillik Kazım Orbay'a teklif edilecekti. Dahiliye vekilliğine Faruk Güventürk getirilecekti. Hülasa diğer birlik üyeleri de derece derece yerlerini alacaklardı. Protokol hemen Ankara'ya getirilir. Cevdet Sunay'la kuvvet kumandanları maluma sahibi kılınırlar. Artık her şey hazırdır. Gerçi Kazım Orbay daha ilk temasta itizar eder, bu teşebbüsten vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunur ama başvekilliğe nasıl olsa biri bulunacaktır. Kendini aday görenler de az değildir. İstanbul'da Harp Akademisi, Ankara'da Jandarma Okul Kumandanlığı binalarında, hatta Genelkurmay'da, Cevdet Sunay'ın daire ve çevresinde ise hele akşam saatleri artık muntazam toplanma, tartışma saatleri haline gelmiştir. Ankara'da 3 albay, Talat Aydemir, Emin Arat ve Deniz Albayı Nazım Özkan, hareketleri merkez bir ekseni gibidirler. Çünkü Ankara Albaylar Cuntası'nın ve Silahlı Kuvvetler Birliği'nin burada idarecileri bunlardır. Bütün hazırlıklar, raporlar, protokoller ise haftada 2 gün ve hatta gerekirse her gün Genelkurmay Başkanlığı'nda Cevdet Sunay'a ulaştırılır. Hülasa hükümet tasfiye edilecek, meclis önlenecek ve Türkiye'de rejim ne olduğu, ne olacağı, ne istediği pek de belli olmayan bir askeri idareye çevrilecektir. Parlamentoya dönüşe meydan verilmeyecektir. 40. ayrımın sonu, sayfa 538.